Ayrım 21. Yokuşta yürüyen adam Şıhça Yavuz. Sayfa 260. En yakınımız emmidir. Doğan Gülmez. Anadolu'da daha çok da kırsal kesimde amca anlamında kullanılan emmi sözcüğü günümüzde pek duyulmuyor. Televizyonlarda, radyolarda, basında emmi sözcüğüne hemen hemen hiç rastlanmıyor. Yeni yetişen kuşaklar duymadıkları, okumadıkları bu sözcüğün anlamını da doğal olarak bilmiyorlar. Babanın erkek kardeşine emmi demiyor yeni yetişenler. Bu kavram için amca sözcüğü daha çok tuttu günümüz Türkçesinde. Emmi yani amca insanın en yakınlarından biri demek. Babası anasından sonra en yakını. Bu yakınlığı amca baba yarısıdır diyerek çok güzel belirtmiş halkımız. Emmi adıyla tanınıyor Musa Uysal öğretmenimiz meslektaşlar arasında. Daha doğrusu Musa Uysal, TÖDMF'nin, TÖS'ün, TÖBDER'in, EYİT'lerin, hatta günümüzdeki sendikamız Eğitimsel'in örgütlenmelerin içinde olan öğretmenlerin tümünün emmisi. Nasıl emmi olmuş Musa Uysal öğretmen? Nasıl da bulmuşlar da Musa Uysal'a emmi demişler öğretmen arkadaşları? Bu sıfat ilk defa kim tarafından kullanılmış? Bunu şahsen ben bilmiyorum. Belki emmi de bilmiyordur. Ama belki biri veya birileri bu sıfatı Musa Uysal'a yakıştırmış. Musa Uysal'ı bu sıfata layık görmüş, onu kendisine emmisi kadar yakın bulmuş ki ona bu adı vermiş. Peki Musa Uysal öğretmen nasıl olmuş da tüm örgüt tarafından tanınır, sevilir hale gelmiş, onların emmisi olmuş? Belki bu uzun çabaların, özverili çalışmaların sonunda elde edilen bir sıfat. Emmi Türkiye Öğretmen Hareketi'nin bir neferi olarak Anadolu'nun her tarafına koşmuş. Kanımızca daha çok da emekli olduktan sonra örgütlülüğümüzün TÖBDER halkasında görev üstlenmiş. TÖBDER yönetimi emekli olduğu zaman ayrılabildiği için o devrede Ankara dışındaki çoğu görevleri ona vermiş. O da üşenmeden, yüksünmeden, korkmadan tüm verilen görevleri yerine getirmiş. TÖBDER'in bir neferi olarak cephede savaşın vermiş. Kanımca bu çalışmaları sayesinde öğretmen Musa Uysal emmi olmuş. Yoksa insana durup dururken emmi derler mi? 70'li yıllarda ben yurt dışındayım. Almanya'da bir kardeş öğretmen örgütünün üyesiydim. O yıllarda Türkiye öğretmenlerinin yaşadıklarını ancak dışarıdan izleyebildim. O nedenle emminin örgütsel çalışmalarının canlı tanığı değilim. Emmiyi emmi yapan o günlerdeki emeklerini birlikte çalıştığı meslektaşları anlatacaklardır. Böylece ben ve benim gibi onu sonradan tanıyanlar emmiyi iş içinde daha yakından tanıma olanağı bulacaklar. Gerçi öğretmenlerin, onu tanıyan tüm öğretmenlerin yakın dostudur emmi. O aynı içtenliği, sevecenliği her arkadaşına gösterir, onlar tarafından da sevilir sayılır. Ancak yine de sık sık birlikte olmak, görüşmek olanağı bulduğu, daha çok iletişim içinde olduğu arkadaşları vardır. İşte bu yakın dostlar emmi üzerine bir kitap yazmayı planlamışlar. İleride başka öğretmenler için kitap çıkarma düşünceleri de varmış. Ne kadar güzel, ne kadar yerinde bir girişim. Bu çerçevede ilk kitabım emmi için yazılması da çok yerinde bir seçim olmuş. Emmi'yi sınıfta çalışırken tanıma olanağı bulamadım. Ama onun iyi bir öğretmen olduğunu biliyorum. Çünkü öğretmenlik çocuğu sevmekle başlar. Çocuğun kalbini kazanmadan öğretmenlik yapmak, iyi öğretmenlik yapmak olanaksızdır. Emmi'nin salt sevecen bakışları çocukların kalbini tümüyle kazanmaya yetmiştir sanıyorum. Öğretmen arkadaşları ona emmi adını koymuşlar. Öğrencileri ona mutlaka baba demişler ve de onu babaları kadar sevmişlerdir. Emmi onlara kesinlikle baba öğretmen olmuştur. Özellikle çocuk ıslah evinde çalıştığı yıllar bunun örnekleriyle doludur. Emmi'yi anlatırken kendi çocuklarından da kısaca söz etmek gerekir. Örgütsel çalışmalar, aralıksız koşuşturmalar içindeki emmi, kendi ailesini de hiç ihmal etmemiş anlaşılan. 4 çocuğunu da en yüksek okullarda okutup ülke hizmetine sunmuş. Ailede sevgi bağları çok sağlam oluşturulmuş. Çocuklarla, torunlarla olan ilişkileri örnek alınabilecek düzeylerde. Buradan şu sonucu çıkarmak mümkün. Toplumsal çalışmalar kimilerinin söylediği gibi aile yaşamında ya da çocukların eğitim öğretiminde olumsuz etki yapmıyor. Tam tersine aile büyüklerinin özveriyle toplum içinde çalışması çocuklar için en yakın, en etkili, en iyi örnek oluyor. Çocukların toplum içinde hak ve yükümlülükleri olan özverili, hoşgörü sahibi, kişilikli, çağcıl birer birey olarak yetişmelerini sağlıyor. Emmi'yi anlatabilmek için onun ailesi, yakın çevresi için yaptığı sayısız çalışmalardan birkaç örneği burada dile getirmekte yarar var. Emmi bir ilkokul öğretmenidir. Bildiğim kadarıyla maaşından başka geliri de olmamıştır. Emmi 6 kişilik ailesini bir maaşla geçindirdiği gibi kendisine Keçiören'de bir ev de yapmayı başarmıştır. Ev yaptırmayı demiyorum. Çünkü emmi o evi kendi elleriyle köy enstitülerinde edindiği becerileri kullanarak kendisi yapmıştır. Bazı bölümlerine dikkatle bakıldığında çok uzman bir işçinin elinden çıkmadığı belli olan bu evde bugün de oturmaktadır emmi. Her noktasına büyük emekler verdiği bu ev emmi için dünyanın en güzel evidir. Kuşların yuva yaparken verdikleri emeği görürsünüz emminin evini ve de bahçesini gezdiğinizde. Tabii ki emminin evinin yapılmasında, çocuklarının en iyi şekilde yetiştirilmesinde sevgili eşinin katkılarını da unutmamak gerekiyor. 4 çocuğu en iyi derecede besleyip büyüten o ana eli her zaman emminin yanında olmasaydı Musa Uysal öğretmen zor emmi olurdu gibime geliyor. Emminin doğa sevgisini, çevre duyarlılığını sergileyen bir anısını kısaca anlatalım. Emmi evinin bulunduğu sokağın kaldırımlarını her gün belli bir yere kadar süpürmekte, çöplerini toplayıp atmaktadır. Emmi'yi görevli çöpçü sanan mahalleye yeni taşınmış bir bayan onu iş başında uyararak şöyle der. Sokağı süpürmeyi burada neden bırakıyorsunuz? Aşağıları bizim evin önünü de süpürün. Sokağın yarısı süpürülüp diğer yarısı bırakılır mı? Emmi hiç bozuntuya vermez. O gün tam sokağı süpürür. Yeni sokak komşusunu memnun eder. Günler sonra durumu fark eden bayan emmiden utana sıkıla özür diler. Bilmiyorum emmi o bayana şu ünlü sözü hatırlatmış mıdır? Herkes evinin önünü süpürse bütün şehir temiz olur. Hayır hayır emmi kesinlikle sarf etmemiştir orada o sözü. Öyle bir davranış emminin karakterine uygun değil. Çünkü o vereceği dersi tam olarak verdiğini dilenen özürden anlamıştır. Toplumsal örgütsel çalışmalar gün gelmiş emmiyi tutuk evlerine de düşürmüştür. Yanılmıyorsam en son İmralı'da yatmıştır. Orası o günlerde yarı açık tutuk evidir. Orada da durmaz emmi. Toplum için, çevre için bir ömür boyu sergilediği çalışmalarını, boş zamanlarını kullanarak orada da sürdürür. Adadaki tutuklular deniz kenarında olmalarına karşın ondan hiçbir şekilde yararlanamamaktadırlar. Yüksek ve sarp kayalıklar denize inmeyi engellemektedir. Emmi hemen durumdan görev çıkarır kendine. İnsanların denize kavuşabilmeleri için sarp kayaların merdivene dönüştürülmesi gerekmektedir. Ama bu iş Ferhat'ın şehre su getirmek için oyduğu, kayalarda yaptığı işin benzeridir. Emmi çekiçle, murçla başladığı kayalarla savaşımını sabırla, yılmadan, umutsuzluğa hiç kapılmadan, canla başla çalışarak aylar sonra bitirir. Emmi artık tutuklu dostlarıyla birlikte rahatça sahile inebilmektedir. O denize ayağını soktuğunda bütün yorgunluğunu unutmuştur. Ancak emminin aylarca yamaçlarda yankılanan çekiç sesleri dalgaların hışırtısıyla sonsuza dek yaşayacaktır. Yanılmıyorsam emmiyi ben 1989-90'larda çok geç tanıdım. Eğitlere gidip geliyordu. Yönetimde görevi yoktu. O sıcak sevecen tavırları, sakin, ağırbaşlı, alçak gönüllü sohbetleriyle ilgimi çekti. Daha sonra fark ettim ki emminin örgütsel etkinliklerde uzun yıllarda birlikte çalıştığı yakın bir arkadaş grubu var. O grubun içine kısa sürede beni de aldılar. 6 aydır senede bir çilingir sofrasında bir araya gelir olduk. Sofranın baş köşesine her zaman Hamdi Konur oturtulur ve ilk söz ona verilirdi. Daha doğrusu sofraya Hamdi ağabey başkanlık ederdi. Hamdi ağabeyin ölümüne dek bu dost sofralarını özellikle Nazım Bayat'a dostumuzun çabalarıyla hemen hemen düzenli olarak sürdürdük. Ne tatlı, ne yararlı, şahsen benim için de ne öğretici söyleşilerdi onlar. Hamdi ağabeyi kaybettikten sonra düzenli sürdüremedik. Aksar oldu sofralarımız. Belli ki dostları bir araya getiren özel bir kişiydi Hamdi Konur. Onun etrafında toplanıyordu dostları. O bir çekim gücü, çekim merkeziydi. Söyleşiyi o açıyor, yönetiyor ve yönlendirici oluyordu. Hamdi Konur böyle eli öpülesi büyük bir kişi olmasa, emmi onu bir aydınlık ağacı diye betimleyerek kitaplaştırır mıydı? Emminin öğretmen örgütlerinde yönetimde olduğu, etkin görevler üstlendiği yılları birlikte yaşayamadım. Emminin o yıllardaki örgütsel çalışmalarını başka arkadaşları gereğince anlatacaklardır. Emminin bir de yazarlık yönü var. Ben onu da burada anlatmak istemiyorum. Yazar emmi, yazar dostlarımız anlatırlarsa daha iyi olur. Ben salt şunu söyleyeceğim. Emminin 70'inden sonra yazdığı 5 kitabı da biz arkadaşları tarafından sevilerek okundu. Duyarız ki onun bir kitabı daha tezgahtaymış. O çıkınca da okuyucu tarafından mutlaka okunmaya değer bulunacaktır. Emmi'yi hepimiz sakin, sessiz, pek önlerde görünmeyi sevmeyen, daha çok sahne arkasında görev üstlenen, karşısındakini kırmamayı her zaman ön planda tutan biri olarak tanırız. Ya da ben bugüne dek onu öyle tanıdım. Ancak geçenlerde rastlaştığımızda tanık olduğum bir davranışı Emmi'yi henüz tam olarak tanıyamadığımı gösterdi. O sakin, hiç kimseyi incitmeyeceğine inandığım Emmi'nin gerektiğinde ne kadar acımasız davranabildiğine tanık oldum. Karşısındakini kırma, hatta onu kaybetme pahasına da olsa doğru bildiğini kişinin yüzüne karşı eveleyip gevelemeden doğrudan söylediğini yaşadım. Emmi'yle yaşadığım bu küçük anımı da kısaca anlatarak noktayı koyalım. Emmi'nin de benim de ortak arkadaşımız olan bir kişi, üçümüzün birlikte olduğu bir sırada küçüklük, hatta onursuzluk denilebilecek bir davranış sergiledi. Arkadaşın kendisini küçük düşüren bu davranışını ben de beğenmedim. Hatta o arkadaşım adına çok da üzüldüm. Çünkü bu dostumuz kendisini küçülten bu tip davranışları artık sürekli yineliyordu. Buna karşın asıl muhatap ben olduğum halde gereken tepkiyi gösteremedim. Hatta o kişinin kırılmaması, incinmemesi için bu onursuz davranışlarını ileride de sürdürmesine çanak tuttum diyebilirim. Emmi o anda tanık olduğu bu onursuzluğa öyle bir tepki koydu, o arkadaşı öyle bir payladı, ona öyle bir ders verdi ki unutulması olası değil. İşte benim bir türlü beceremediğim devrimcilik bu sanıyorum. Doğru bildiğini yeri gelince çekinmeden aklının yettiği, yüreğinin istediği, ağzına geldiği gibi söyleyebilmek. Daha doğrusu 80 yaşında da olsan Emmi gibi genç kalabilmek, genç davranabilmek. Gençliğin sonsuz olsun. Sen çok yaşa sevgili Emmi. Bir Dağ Kartalı'nın Gerçek Masalı. İsmail Gümüş. Bir arkadaş Emmi ile ilgili bir kitap çıkacak. Ona ilişkin bir şeyler yazar mısın deyince düşünmeden yazarım dedim. Sonra bir başıma kalınca neler yazabileceğimi düşünmeye başladım. Neler yazılamazdı ki Emmi ile ilgili? Örneği şiir yazmalı diye düşünürken çocuğun şairini anımsayamadığım dizeler dizilmeye başladı belleğimin bir yerine. Daha çocukluk günlerimde beynime mıhlanmış şu dizeler yalan yanlış da olsa dökülüverdi ağzımdan. Leylaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte bir gurur. Şairini anımsayamadığım bu dizeler Emmi için yazılmış olamaz mı? Çünkü söz konusu dizelerin geçtiği şiir yine yanlış anımsamıyorsam, Siyah Güller, Ak Güller, Geyve'nin Gülleri diye başlıyordu. Geyve olmasa da oralarda Sapanca tarafında bir yerlerde doğmayan aya sitem ettiğini, yıldızlara bakıp ağladığını çok dinledim Emmi'nin ağzından. Çocukluğumuzun unutulmaz Bingöl çobanlarına, şiiri bana hep Emmi için yazılmış gibi gelir. Şiir gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına diye biter ya, ben hep gönlünü yoksuldan yana yayla yapan Emmi'yi anımsarım bu şiirle. Onun için ben Emmi'nin şiirini yazamam. Aksar benim dizelerim, yoksul kalırım Engin yüreği önünde. Ama bir gün birileri çıkıp Emmi'nin destanını yazacak göreceksiniz. En iyisi Emmi'nin öyküsünü yazmak. Öyküsünü ama 80 yıla serpilmiş hangi öyküsünü? En doğrusu öykülerini yazmak Emmi'nin. Ama şey, kitaplara sığmaz ki o yaşanmış öyküler. Romana ne dersiniz? Roman bölüm bölüm yazılmalı. Birinci bölümde bir imam çocuğunu, açlığını kitaplara saklayan, okumak için çocuk adımlarıyla karlı Ilgaz dağlarını arşınlayan bir çocuğun korkusuzluğunu yazacaksınız. Buzun ve tipinin donduramadığı bir hasretin çocuk yüreğinde nasıl büyüdüğünü anlatacaksınız. İkinci bölümde haksızlığa haykıran çocukları için, çocuklarının anaları için koca granit kayaları parçalayan bir adamı oturtacaksınız. Aynı adamın Karaköy gecelerinde yıldızlara bakıp bakıp ağladığını, donmuş kış gecelerinde kara kartal kanatları altına sığınmış köy çocuklarının yüzlerini de unutmadan yazacaksınız. Eklemeliyim, kanatları açık kartalla kanatlar altındaki çocuklar romanın kapağı olamaz mı? Kartalın başı yerine Emmi'nin bir fotoğrafı eklenerek. Üçüncü bölüm roman yazarını terletecek bölüm. Zor bölüm üçüncü bölüm. Zor çünkü roman yazarı ülkenin zindanlarını, zindan taşlarından fışkıran hasret çiçeklerini, karanlığa saklanmış gözyaşlarını anlatacak. Romancı yaşamadıysa nasıl yazacak demir parmaklıklara sinmiş özgürlük ve yurt sevgisini? Roman ortaya çıkınca derim ki bir de senaryosu yazılsın, sonra da filmi yapılsın. Film dünyanın bütün çocuklarına ve öğretmenlerine adansın. Adı da Bir Dağ Kartalı'nın Gerçek Masalı olsun. Aydın bir Ulu Çınar, Musa Uysal, Emmi, Muzaffer Gündoğar. Emmi'den önce kitabı Nereden Nereye ile tanıştım. Aynı okulda çalıştığım bir arkadaşım getirmişti bu ilk kitabını Ankara'dan. 288 sayfalık kitabın arka kapağında Musa Uysal'ın resmiyle birlikte yaşam öyküsü kısaca şöyle yer almıştı. Çorum'un Mecitözü ilçesinin Devletoğlan köyünde doğdu. İlkokulu komşu bir köyde bitirdi. Okul öncesinden köy enstitülerine gidinceye dek dedesinden din eğitimi aldı. 1945 yılından beri yurdun çeşitli yörelerinde öğretmen olarak çalıştı. Türkiye Öğretmenler Sendikası TÖS'ün ve TÖBDER'in kuruluş ve yönetiminde bulundu. 12 Mart ara rejim döneminde birkaç kere, 12 Eylül'de ise Türkiye'de ilk ve son kez gizli örgüt kurmaya tevessül yani hazırlanma suçundan tutuklandı. Bu yapıt 45 yıllık inişli çıkışlı çileli bir yolculuğun öyküsüdür. Yaşam öyküsü çok ilginç gelmişti bana. Musa Uysal hemşerimdi üstelik, köylerimiz yakındı. Emmi'nin köyüyle benim köyüm Çıkrık arasındaki mesafe yürüyerek 2-2,5 saatti. Arada Kırklar Dağı vardı. Çıkrık, Kırkların güney tabanı eteğinde, Emmi'nin köyü Devletoğlan'sa kuzey eteğinde yer almıştı. Sunuş yazısında ise yazmaya başlayış öyküsünü şöyle anlatıyordu. Anadolu insanının yaşamı, geçim koşulları hep ilgilendirdi beni. Geleneklerini, törelerini inceledim, şakalarını, esprilerini dinledim. Onlarla beraber oldum, onlarla beraber yaşadım. İlginç olaylara tanık oldum. Yurdun her tarafından gelen insanlarla tanıştım. Yurdun birçok yörelerinde öğretmenlik yaptım, bildiklerimi öğrettim, halkımızdan da çok şey öğrendim. Yazısının süreyinde ise yazmaya başlamasının kolay olmadığını söyler. Köy enstitülerinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle arkadaşlarıyla akşam yemektedir. Bir anısını anlatır. Aslında ilginç, yazılması gereken pek çok anısı vardır. Ama o yaşa kadar yazmayı hiç düşünmemiştir. Eğitimci yazar Mahmut Makal'ın eşi Naciye Makal bu anılarını mutlaka yazmasını önerir kendisine. Hatta adını bile koyar. Nereden Nereye olsun kitabın adı der. Fakat zor karar verir yazmaya Emmi. Ama sonunda oturur yazar. İyi ki de yazar. Çünkü bu ilk yapıtı diğer yapıtlarını da peşinden getirir. O zaman kitabı 2 günde okuyup bitirdiğimi anımsıyorum. Nereden Nereye Musa Uysal'ın öz yaşam öyküsü olmasının ötesinde, ülkemizin 60-65 yıllık bir süreçte nereden nereye geldiğinin de belgesel öyküsüdür bir bakıma. Anılarını okurken onun ne kadar aydınlıkçı, bilinçli, yurtsever, demokrat ve Atatürkçü bir köy enstitülü eğitimci olduğunu düşünüyorsunuz. Gözünüzde dağ gibi büyüyor Musa abi. Ülkenin daha aydınlık yarınlara kavuşması uğruna yaşamı boyunca büyük uğraşlar verir. Gözünü budaktan, sözünü dudaktan esirgemez. Ancak bu düşüncesinin ve uğraşının bedelini ise çok ağır öder. Askeri darbelerle gelen ara rejim hükümetlerinin hışmına uğrar. Defalarca tutuklanır, yıllarca hapis yatar. Ömrünün en güzel yıllarını sebil eder cezaevlerinde. Ama o kadar alçak gönüllü, sevecen bir halk adamıdır ki en ufak bir böbürlenme ve övünme payı çıkarmaz çektiklerinden. İnancından, onurundan ve gururundan da zerre kadar ödün vermez. Duruşu dimdiktir. Kitabı okurken gördüm ki Emmi, amcam Cemal Akbulut'un Kastamonu Gölköy Enstitüsü'nden okul arkadaşıdır. Bu yazıyı hazırlarken rahatsız olan amcam Cemal Akbulut 24 Nisan 2007 günü vefat etmiştir. Çok merak ettiğim Musa Uysal'ı ilk kez İsmail Genç Türklerle birlikte Çorum'da Mehmet Ünal'ın işlettiği Dost Kitabevi'ne kitap imza günü için geldiklerinde tanıdım. Adıma imzaladığı Nereden Nereye kitabındaki yazısı 2 Nisan 1994 tarihini taşıyor. Kendisinden de öğreniyorum ki o öğrenciliğinde ve öğretmenlik yıllarında Cemal amcamla arkadaşlıkları nedeniyle bizim köye de birçok kereler gelip gitmiş. Rahmetli Arif ağabeyimi yani babanı çok severdim diyor. O da beni severdi. Amcalarının okuyup bir meslek sahibi olmalarında onun ödenmez hakkı ve emeği vardır. Ben buna yakından tanığım. Öğretmen ağabeylerini de tanırım. Ama seni tanımıyordum doğrusu. Ben o yıllarda öğrenci olduğum için hiç karşılaşmamıştım onunla. Nereden Nereye adlı bu kitabının 66-67. Sayfalarında ise köyüm ve komşu köyümüz Üçköy hakkında şöyle yazıyordu Musa ağabey. Bizim Kırklar Dağı'nın öte yüzündedir Üçköy ve Çıkrık. İkisi de ilçenin en büyük köylerindendir. Üç köy Alevi, Çıkrık Sünni'dir. Yürekten dosttur, çalışkandır, sevecendir bu iki köyün insanları. Arazileri dar, gönülleri geniştir. Gelirlerinin büyük bir kesimi sebzecilik ve meyveciliktir. Okuyarak geçimini sağlayanlarla çalışmaya giden gurbetçiler oldukça fazladır. Öğretmen olanlar çoğunluktadır. Bu iki köy mahalle kadar yakındır birbirlerine. Kış geceleri gece oturmalarına giderler birbirlerine. Bazen yolda karşılaşırlar, hangi köy yakınsa oraya dönerler. Yerler, içerler, mutlu birliktelikleri olur. Bu iki köy kurulalı aralarında hiç kavga olmamıştır. Sınır anlaşmazlıkları yoktur, fanatik değillerdir. Bağnazlık yazmaz bunların kitaplarında. Sevgiyle yüklü, neşeli insanlardır. 1995 yılının Temmuz başında Ankara'da yeniden buluşmuştuk Musa ağabeyle. Geçen yıllarda katıldığım 3-4-5 Temmuz Devrek Baston ve Kültür Şenliği, 19 Mayıs 1996 Ankara Kitap Fuarı, 19-20 Ekim 1999 Bartın Kitap Fuarı etkinliklerinden oluşturduğum Geçen Yüzyıldan Anılar adlı taslak kitabımda bu birlikteliği şöyle anlatmıştım. 1 Temmuz 1995 günü Edebiyatçılar Derneği Genel Kurulu toplantısına geldiğimde Musa ağabeyle karşılaşmıştım. Toplantı sonrası beni bırakmamış, o akşam Keçiören'deki evinde konuk etmişti. Koca reis dediği eşi de kendisi gibi konuksever ve sevecen bir insandı. Evleri gibi yüreklerini de tüm içtenlikleriyle açmışlardı bana. Bu Anadolu konukseverliğinin Çorumluca güzel bir örneğiydi. O zaman gece saat sabahın üçlerine değin söyleşmiştik. İlk kitabı Nereden Nereye özgeçmişiyle ilgili bir çalışmaydı. Bu yapıtını 65'inden sonra çıkarmıştı. Burada kendi deyimiyle 65 yıllık inişli çıkışlı çileli bir yolculuğun öyküsünü anlatmaktaydı. Öykülerden oluşan Sokakta Sözleşmiştik adlı ikinci kitabını ise 1995'in Kasım'ında İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nda imzalamıştı adıma. O gece çalışmaları konusunda da ayrıntılı bilgiler edinmiştim. Yeni bir çalışma üzerindeydi Musa abi. Kafkasya göçmeniymiş dedesi. Çocukluğunda çok şeyler dinlemiş dedesinden. Kafkasya üzerine, ata yurdu üzerine. Dedesinin anlattıklarından çok etkilenmiş o zaman ama hiç unutmamış. Seneler sonra oturmuş yazmaya başlamış. Ama ata yurdunu görmeden oraları düşsel olarak anlatmak çok yüzeysel olurdu elbet. O da bu çalışmasını tamamlayabilmek için mutlaka Kafkasya'ya gitmesinin gerekli olduğunu söylemişti o zaman. Musa ağabey daha sonra bu düşünü gerçekleştirerek Kafkasya'ya gidecekti. Oraları gezecek, dolaşacak, gerekli araştırmayı yapacaktı. 2 yıl sonra da dedelerinin yurdu Kafkasya'yı, orada savaşlarla yaşanan insanlık dramını ve Anadolu'ya göçü 3 atlıyla romanlaştıracaktı. Sonrasında ise yazmasını aralıksız sürdürecek Bir Aydınlık Ağacı Hamdi Konur, Tiki, Kalemim Kaydı kitaplarını yazıp yayınlayacaktı. Sırada yayınlanmayı bekleyen Sefure adlı yapıtının olduğunu da biliyorduk. Musa ağabey emmi sıfatına layık halkın içinden gelmiş, açık sözlü, sevecen, dost canlısı, dostluğuna güvenilir, gönlü ve yüreği harman yeri kadar geniş bir halk adamıdır. 80 yıllık yaşamında çektikleri saçlarının aklarında ve yüzlerinin çizgilerinde gizlidir onun. Musa emmi 17 Nisan 2007'de köy enstitülerinin 67. kuruluş yıl dönümünde memleketi Çorum'daydı. Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşmacıydı. İlgi yoğun, salon doluydu. Bir söyleşi havası içinde geçen toplantıda. Ülkemizin kurtarılıp 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra asıl savaş şimdi başlıyor diyen Mustafa Kemal'in birçok yenilikler başlattığını söyledi. Bunlar sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve benzeri alanları kapsıyordu. Özellikle birbirini izleyen ve birbirini bütünleyen Atatürk'ün eğitim ve kültür kurumlarından söz etti kısaca. Bunlar 21 Nisan 1931'de açılan Türk Tarih Kurumu, 19 Şubat 1932'de açılan Halk Evleri, 12 Temmuz 1932'de açılan Türk Dil Kurumu ile plan ve projesi Atatürk döneminde hazırlanan, ancak ölümünden kısa bir süre sonra yaşama geçirilen Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç ikilisinin gerçekleştirdiği ve 17 Nisan 1940'ta açılan köy enstitülerindendi. Kısa zamanda sayıları 21'e çıkan köy enstitülerinin ülkemizi aydınlığa çıkartacak, uygarlığa, çağdaşlığa, varsıllığa ulaştıracak kurumlar olduğunu belirten Musa Uysal, köy enstitüleriyle başlayan aydınlanma sürecinin ne yazık ki bu eğitim kurumlarının kapatılmasıyla kesintiye uğradığını söyledi. Köy enstitüleriyle ilgili öğrencilik anılarından da kısa anlatılar sundu Musa Uysal. Birisi şöyle: başımızda bizden büyük arkadaşımız Cemal Akbulut olduğu halde Kastamonu'dan Gölköy Enstitüsü'ne doğru yola çıktık. Okulu aşacak tepeye vardığımızda gördüklerimizle şaşırıp kaldık. Bizden önce gitmiş olanlar amele gibi çalışıyorlardı. Oysa biz okumaya gelmiştik. Dönelim dedik. Çalıştıktan sonra babamızın bağı bahçesi tarlası ne güne duruyor. Gider orada çalışır, üstelik sıla özlemi de çekmeyiz. Cemal Akbulut önümüze geçerek bakın dedi, omzunu açıp yara izini gösterdi. 2 yıldır İzmir'de hamallık yapıyorum. Bu da hamallık ipinin yarası. Biz okumaya, adam olmaya geldik. Geri dönmek yok. Gerektiği yerde amele gibi de çalışacağız ama okuyacağız diye bizi okula yöneltti yeniden. Bizler 12-13 yaşlarında, Cemal Akbulut ise 20 yaşlarındaydı. Yani bizlerden 7-8 yaş büyüktü. Onun bu ağabeyliğini unutamıyorum. Köy enstitülerinde uygulamalı eğitim veriliyordu. Öyle ki uyku ve yemek saatleri dışında okuyarak, öğrenerek, uygulayarak, tartışarak geçiriyorduk. Bizlere verilen eğitim çağdaş ve bilimsel eğitimdi. Köy enstitülerinin kapatılmasından sonraki süreçte de yaşanmış bir başka olayı şöyle anlattı. Ülkemizden bir heyet Hindistan'a bir gezi düzenler. Bu resmi heyet eğitim kurumlarını gezerken bir okulun çalışmalarını, programını pek beğenir, över. Nasıl yaptınız, nasıl düşündünüz böyle bir eğitim uygulamasını ve uygulamalı eğitimi derler. Yanıt ilginçtir. Bu örneği Türkiye'den aldık. Köy enstitülerinin örneğidir derler. Gördünüz mü? Kendi ülkelerinde kapatıyorlar, başka ülkelerde beğeniyorlar ve övüyorlar. Böyle bir uygulama, böyle bir eğitim kurumu dünyanın hiçbir yerinde yoktu ve hiçbir yerden örnek alınmadı. Bu Türk eğitimcilerinin buluşuydu. Daha doğrusu Tonguç Baba'nın, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve arkadaşlarının eseriydi. Bu eğitim kurumları dünya literatürüne Türk eğitimcilerinin özgün buluşudur diye geçmiştir. Başka ülkelere de örnek olmuştur. ADD'deki toplantı sonrası Musa ağabey bırakmadı beni. Yanımızda yazar arkadaşım Bahri Güven de olduğu halde önce öğretmen evine gittik, akşam da şehir kulübüne. Oğlu Doktor Erol Bey de oradaydı. Yemekte okul yaşamından, öğretmenlik günlerinden, ortak yazar dostlarımızdan söz etti. Sözüne, söyleşisine doyamadık Musa ağabeyin. Neler anlatmadı ki o gece? Anlattıklarından birisi de tam Aziz Nesinlik türden ama öykü değil, yaşadıklarından bir anı. Şöyleydi bu anısı da. Ankara Emniyet Müdürlüğü hücrelerindeyiz. Yanımızda, yöremizde kimler yatıyor bilmiyoruz. Zaman içinde getirilip götürmelerden, seslerimizden öğreneceğiz. Feci işkence sesi geliyor bir yerlerden. Çok rahatsız ediyor insanı. Belli ki arkadaşlar da rahatsız. Çünkü sesleri kesildi, işkence artarak sürüyor. Parça parça ediyor insanın yüreğini. İnsan olan insana bu zulmü nasıl yapabiliyor? İnsanlığımdan utandım, düşündüm. Bizleri iyice sindirmek, gözdağı vermek için rol mü yapıyorlar acaba diye düşündüm. İnsanın işkence görmeden öyle acı acı bağırması, öyle hareket etmesi mümkün değil. Teypten dinletmiş olabilirler ama ne olursa olsun bu bir zulümdür. Bu dinleyene işkencedir. Sessizliği bozmak için bir türkü söyledim. Türkü söylemeyi de beceremem ki. Yine de Yunus'tan bir deyiş söyledim. Yanı başımdaki hücreden bir ses, "Şu işkenceyi dinlemek daha iyi be emmi," dedi. Bu Tevfik Yılmaz'dı. Bu kez de o başladı. "Havalanma telli turnam, uçup gitme yele karşı." Dirençli, onurlu ve dimdik duruşumuz başımızdakilerin hiç hoşuna gitmiyordu. Sonra Sivaslı polis havalanmaya götürdü Tevfik Yılmaz'ı. Hani karanlıktan korkan insan ya türkü söyler ya da nara atar ya, işte öyle bir şey. Gözü kör olsun ne sesim iyi ne müziğim. Yoksa Tevfik gider miydi havalandırmaya? Ali Bozkurt tepki gösterdi, bağırıp çağırmaya başladı, Tevfik Yılmaz'ı getirdiler. Dinini bellediğimin emmisi, sen türkü söyle ben dayak yiyeyim dedi. Ali Bozkurt'un sesi kesilmişti, onu da götürmüşler havalandırmaya. Zaman zaman gülerek, kimi zaman da üzülerek dinledik onu. Sözümüz, söyleşimiz geç zamana değin sürdü Musa ağabeyle. O ömrünü halkının mutluluğuna ve esenliğine adamış gerçek bir eğitimci, yürekli bir aydın. Bu ülkenin Musa Uysal gibi yurtseverlere her zaman büyük gereksinimi var. Onlar yaşadıkları sürece Atatürk aydınlığını bu ülkeye yaymayı sürdüreceklerdir. O aydınlığı ise Musa Uysallar var olduğu sürece hiçbir karanlık güç gölgeleyemeyecektir. Selamlar, saygılar, esenlikler Musa emmiye. 21. ayrımın sonu. Sayfa 275.